Ayrım 10.
Tüm bu siyasi haberler ve yorumlar hep ne için yazılıyor? Daha güzel ve daha mutlu bir Türkiye için. İyi güzel de mutlu ve çağdaş yaşamanın yolu siyasetten geçmiyor ki. Siyaset onların içinde zincirin sadece tek bir halkası. Çağdaş yaşamın o kadar değişik unsuru var ki. Gelin önce PR araştırma şirketinin bu ülkede yaşayan insanlarla ilgili yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına bakalım. Türkiye'de yaşayan insanların tam tamına %54'ü, yani yarısından da fazlası haftada bir kez bile yıkanmamakta. Haftada bir kez bile çamaşır değiştirmeyenlerin oranı ise %72. Her iki kişiden biri haftada iki kez yıkanıyor. Bunların da yarısı kazandan veya kovadan su dökünerek. %85'imiz evde bir hayvan beslenmesine kesin kes karşı ve %78'imiz yaşamında hiç spor yapmamış. Yakup Bey, görüyorsunuz yazar kendi toplumuna dönük eleştiri yapmış. Eleştirisinde kullandığı ölçütler çağdaş uygarlığı benimsemiş toplumlarda kullanılan ölçütler. Bu ölçütleri kullanmanın doğal olduğuna o kadar inanmışız ki, bu ölçütlerin belirli bir kültürün, dünya anlayışının, paradigmanın ürünü olduğunu çoğu kez unuturuz. Burada Yakup Bey'in sözünü kestim ve ''Ama Yakup Bey, haftada bir kez bile yıkanmayan adam pis değil midir?'' diye sordum. Yakup Bey, ben askere gittiğimde ilk eğitim devresinde 6 hafta yıkanmamıştım. Babama durumu anlattığımda kendinin seferberlikte 6 ay hiç yıkanamadığını belirtti. Durum ve koşullara göre yıkanma sıklığı değişiyor. Burada söylemek istediğim, üzerinde durmak istediğim, insanların öz değerleriyle, karakter yapılarıyla, koşullar içinde oluşan davranışlarının ayırt edilmesidir. Eğer Reha Muhtar, Türkiye'de yaşayan insanların tam tamına %54'ü, yani yarısından da fazlası haftada bir kez bile yıkanmamakta gözlemini yaptıktan sonra, bu durum Türklerin pis insanlar olduklarını gösteriyor sonucuna varsaydı hata ederdi. Aynı biçimde Aziz Nesin'in Türklerin tavırlarına bakarak Türkler enayi sonucuna varması yanlış olur. Bilgisayar alanından örnek verecek olursak bu, bilgisayarın tel ve transistörlerden oluşan donanımı ile değişik işler görmek üzere bilgisayara yüklenen programları, yazılımı karıştırmaya benzer. Yakup Bey'den bilgisayarla ilgili örneği biraz daha açmasını istedim. Bilgisayarla ilgili örnekle konuyu daha açık seçik anlayabileceğim umudundaydım. Yakup Bey isteğimi memnuniyetle kabul etti. Biliyorsunuz Apple şirketi birbirinden farklı bilgisayarlar yapmakta. Bu bilgisayarlar iç işlem bellek kapasitesi, işlem hızı, veri ve programları depolama kapasitesi yönünden birbirinden farklıdırlar. Ne var ki belirli bir dizi içinde aynı iç işlem bellek kapasitesi, işlem hızı, veri ve programları depolama kapasitesine sahip bilgisayarlar aynı isimle piyasaya sürülmektedir ve bunlar birbirine denktir. Bilgisayarlarda kullanılabilecek değişik türden programlar geliştirilmiştir. Bazı programlar inşaat mühendisleri için oluşturulmuştur ve bina, yol ya da köprü yapımında kullanılan hesapların çözümünde uygulanır. Bazı programlar mimarlar için yazılmıştır ve mimarın projeyi çiziminde ve görüntülemesinde uygulanır. Yazarlar ve sekreterlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla yazılmış programlar vardır. Muhasebeciler için, kimyagerler için, kısacası aklına gelebilecek her türlü meslek için programlar yazılmıştır ve aynı bilgisayar bütün bu değişik programları kullanabilir. İşte ben diyorum ki insanoğlu ister Afrika'da, ister Amerika'da, ister Rusya ya da Türkiye'de doğmuş olsun, aynı bilgisayar olarak doğmaktadır. Ne var ki insan bilgisayarına her ülkede doğumdan itibaren farklı kültür programları, yani paradigmalar yüklenmektedir. Bu ülkelerdeki insanların davranışları arasındaki farklar, o insanların doğumdan itibaren öğrendikleri paradigmalardan kaynaklanmaktadır. Konuyu bu şekilde ortaya koyunca insanın kendine değil onun davranışını yöneten paradigmalara yönelmemiz, eğer bir suçlama yapılacaksa o paradigmalara dönük suçlama yapmamız gerekir. Fakat bazı yazarlarımız maalesef sanki Türkler düşük kalitede bilgisayarlarmış gibi insanımızın zeka ya da öz yeteneklerini hedef almaktalar. Bu tutumun olumlu yanını göremiyorum. Paradigma kavramının önemini şimdi daha iyi görebiliyordum. İnsanın kendini yargılama ile o insanın kullanmakta olduğu paradigmaları yargılamak arasında ne kadar büyük fark olduğunu da görmeye başlamıştım. Yakup Bey önüme bir başka gazete kupürü koydu. El Ele dergisinin Ağustos 1992 tarihli sayısında TSE damgalı davranışlarımız başlıklı Hülya Vatanseverin bir yazısı vardı. TSE damgalı davranışlarımız. Sadece mallarımız değil, davranışlarımız da TSE damgalıdır. Çünkü başka hiçbir ulusta olmayan davranışlara sahibiz. 41 kere maşallah. Havasından mıdır, suyundan mıdır, huyumuz suyumuz bir başkadır. Bu konuda birkaç kitap yazılabilir. Ama biz yerimiz el verdiğince belli başlı örneklerimize bir göz atalım. Yazının geri kalan kısmında değişik gözlemler belirtiliyordu. Yakup Bey'in işaretlemiş olduklarını okudum. Temizlik imandan gelir desek de bu lafta kalır. Bir hafta aynı iç çamaşırıyla gezer, parfüm kullanmayız, dişlerimizi fırçalamayız. Ama aslan gibi güçlü Türklerin sağlığını pislik mislik bozamaz. İsrarcıyız. Her konuda ısrar etmeye bayılır ve hatta ısrarlarımızla karşımızdakileri bayıltırız. Ay ne olur bir tabak daha ye, vallahi yemezsen darılırım. Erkek erkeğe ve kadın kadına toplantılara bayılırız. Ne de olsa kökenimizde haremlik ve selamlık var. Erkeklerimiz kahve veya meyhanede erkek erkeği pişpirik oynayarak ya da kafaları çekerek geyik muhabbeti yaparlar. Kadınlar da evlerde toplanıp pasta ve keklerle dedikodu yapıp şişmanlarlar. Biz hep haklıyızdır ama herkes bizim hakkımızı yer. Çocukken küçük kardeşimiz elmamızı yer, okulda öğretmenimiz hakkımızı yer, bizi sınıfta bırakır. İş yerinde patronumuz mutlaka hakkımızı yer. Uluslararası maçlarda, yarışmalarda, siyaset arenalarında malumunuz hakkımız devamlı yenir. Yeter artık, hakkımızı yemeyin. Kitap, gazete ve dergi okumayı sevmeyiz. Hatta okumaktan nefret ederiz. Bir okuyan gördük mü asla dayanamaz, sen de okuya okuya hafız olacaksın be kardeşim diye söylenmeye başlarız. Renklerden korkarız. Siyah, gri ve kahverengi en sevdiğimiz renklerdir. Hepimiz bu renklerde giysilerle ortalarda dolaşırız. Kırmızılar, yeşiller ve sarılar bizim gibi ciddi insanlara göre değildir. Onları hafif kişiler giyer. Başkalarının sözlerine önem veririz. Başkalarının düşüncesi her zaman kendimizinkinden önemlidir. Hep onların istediği gibi davranırız. Ama olur mu hiç? Eve bu saatte gelirsen komşular ne der? Üniformadan, polis görünüşlü sivillerden ödümüz kopar. Yolda giderken yere yatın deseler yatarız, sıraya girin deseler gireriz. Kimliklerimizi hemen çıkarır gösteririz. Bunların nedenini sormayız. Hem biz kimiz ki? Birey olarak son derece korkak, kalabalıkken son derece cesuruz. Vatan millet Sakarya diye hiç düşünmeden savaş çığlıkları atarız. Onun için bizde bireysel protesto asla görülmez. Caniliği marifet belliriz. Kızdığımızı hemen sallandırırız. Sallandıracaksın 3-5 kişiyi Taksim Meydanı'nda, bak bir daha bunlar olur mu? Nikahta keramet vardır. Bu nedenle evlenen çiftler hemen birbirlerinin gözünü oymaya, birbirlerinin hayatını kısıtlamak için ellerinden geleni yapmaya başlarlar. Torpil bulmadan hiçbir işimizi halletmeyiz. Okula kaydolurken, işe girerken, askere giderken, bir evrak imzalatırken mutlaka bir torpilimiz olmalıdır. Arkan varsa sırtın yere gelmez. Biz öyle kural kaide bilmeyiz. Hatta biz kurallara değil, kurallar bize uyar. Trafik ışıklarının yüzüne bakan olmaz. Üst ve alt geçitler asla kullanılmaz. Şehri kır zannederiz. Türkçemiz lastik gibidir. Normal bir konuşmayla kelimeleri lastik gibi çeker, başka şeyler ima eder veya anlarız. En korktuğumuz şey birey olmak ve böylece yalnız kalmaktır. Bu yüzden hemen bir gruba dahil olur, onlar gibi giyinir, onlar gibi düşünürüz. Bizim kendi düşüncemiz yoktur. Grup ne derse o olur. Allah için kadınlarımız çok temiz ve titizdir. Evlerin içinde bir kıl çöp bulunmaz. Çünkü bütün çöpleri, halıları balkondan silkelerken komşuların balkonuna atarlar. Bizim ama hepimizin ceryan fobisi vardır. Ceryanda kalmaktan, üşütüp hastalanmaktan ödümüz patlar. Sıcak yaz günleri bile otobüslerin, arabaların camları kolay kolay açılmaz. Açılsa da hemen kapatılır. Aman ceryanda kalıp hasta mı olalım? Yakup Bey, Hülya vatansever, keskin bir gözlemci. Okuduğun ifadelerden de anlayabileceğin gibi Hülya Hanım özgürlükçü çağdaş anlayış paradigmasının gözlüğünü takarak geleneksel paradigmanın ürettiği davranışları değerlendirmiş bulunuyor. Bu demek değildir ki Cumhuriyet hükümetlerinin Türkiye'de gerçekleştirmek istediği paradigma değişimini bütün eğitilmiş Türkler aynı biçimde değerlendiriyor. Daha önce söylediğim gibi biz Türkler çifte paradigmalı olduk. Bazılarımızda eski paradigma, bazılarımızda da yeni paradigma baskın olabilmektedir. Örneğin şu haber, yeni paradigmanın öyle pek beğenilecek yanı olmadığını söyleyen bir doçentten söz etmektedir. Yakup Bey, 15 Şubat 1993 günkü Hürriyet gazetesinden bir haberi önüme koydu. Haberin başlığı ve içeriğinin bazı kısımları işaretlenmişti. Altı çizilerek işaretlenen kısımlar şuydu. Nurcu Doçent, Cumhuriyet Zındık Düzeni. Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor A.A. Said Nursi ile ilgili konferansta Cumhuriyet rejimi için zındık düzeni deyimini kullandı. Said Nursi'nin Kuvayi Milliye Hareketi'ne de katıldığını belirten Bay A, ancak Bediüzzaman bir zındık düzeni kurulduğunu görünce Ankara'daki yönetici kadroları ile ilişkisini kesmiştir dedi. Cumhuriyeti istibdat düzeni olarak tanımlayan Bay A, Yakup Bey, Doçent Doktor A.A. bu düşüncesinde gayet tabii yalnız değildir. Geleneksel otoriter kültür gözlüğüyle Cumhuriyet hükümetlerinin getirmeye çalıştıkları özgürlükçü çağdaş anlayışa bakarak tedirginlik duyan, yeni paradigmanın bizim özümüze ters düştüğünü düşünen birçok kimse vardır. Yakup Bey, Takke davası başlıklı bir gazete kupürü gösterdi. Hürriyet gazetesinin 3 Temmuz 1992 günkü sayısında yer alan haberde şunlar yazılıydı. Geçen Nisan ayında kızı kaçırılan ve şikayet için Cumhuriyet Savcılığına giden 51 yaşındaki bakkal AB, başındaki takkeyi çıkarması için savcı AH tarafından ikaz edildi. Ben bu takkeyi Allah'ın huzurunda çıkarmıyorum. Takke takmaktan gurur duyuyorum. Takkem, namusum, şerefim ve her şeyimdir diyen AB hakkında savcı yasalara muhalefetten 2 ay hapis istemiyle dava açtı. Aziz Nesin, Doçent AA ve Bakkal AB için enayi ya da aptal kavramını uygun görebilir. Buna karşılık Doçent Doktor AA ve Bakkal AB hakikatleri göremediği için Aziz Nesin'in kendisinin zihinsel yeteneklerini yetersiz bulabilirler. Ben bu insanların zeki ve yetenekli olduklarını kabul ediyor, sadece kullanmış oldukları paradigmaların dünyaya ve kendilerine bakarken kullandıkları gözlüklerin farklı olduklarını söylüyorum. AB'nin takkesini çıkarmaması ile ilgili haber beni düşündürmeye devam ediyordu. Ne düşündüğümü kendim de bilmiyordum, ne var ki Yakup Bey'le bu konuda konuşmak istiyordum. Aramızda aşağıdaki konuşma geçti. Timur: Yakup Bey, AB kızı kaçırıldığı için Cumhuriyet Savcılığına gidiyor. Kanunu kendi eline alıp kızını kaçıranın peşine düşeceği yerde ya da mafya babalarına gidip onlardan adalet arayacağı yerde iyi bir vatandaş olarak Cumhuriyet Savcılığına gidip adaleti devlet aracılığıyla arıyor. Savcı bu vatandaşa yardım elini uzatacağı yerde neden onun takkesiyle uğraşmaya başlıyor? Yakup Bey: Bana öyle geliyor ki savcı devletin vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu düşünmüyor. Geleneksel otoriter kültürle özgürlükçü çağdaş anlayışı karşılaştıran tablodaki 13. boyutu hatırlıyor musun? Çağdaş anlayışı, yani devletin bireye hizmet için var olduğunu temsil etmesi gereken savcı, bu tutumuyla aslında otoriter tutumu, yani bireyin devlete hizmet için var olduğu anlayışını temsil ediyor. Savcının davranışı kalıplanmış bir davranış. Timur: İkinci sormak istediğim de AB'nin cesurca karşı koyuşuyla ilgili. Bu davranışı ile AB bireysel bir davranış göstermiyor mu? Yakup Bey: Herhalde bu sorunuzun altında şöyle bir soru daha var. Dindar biri olarak AB'nin kalıplanmış biri olmasını bekleriz. Ne var ki savcıya karşı bireysel cesur bir davranışta bulunuyor. Burada bir çelişki yok mu? Timur: Evet, aslında sormak istediğimi siz daha iyi ifade ettiniz. Yakup Bey: AB'nin davranışı cesur bir davranış. İnancının kuvvetinden kaynaklanan cesur bir davranış. AB'nin kalıplanmış biri olduğunu onu tanımadan söyleyemeyiz. Bir kişinin dindar olması onun ille de kalıplanmış olduğu anlamına gelmez. Eğer AB dinin temelindeki ilkeler çerçevesinde kendi anlayışını geliştirmişse bence ona kalıplanmış insan diyemeyiz. Eğer dini bir dizi kurallar ve ritüeller olarak görüyorsa ve kendi içine sindirmeden bu kalıplara körü körüne uyuyorsa, o zaman kalıplanmış bir insan olur. İster kalıplanmış, ister gelişmiş olsun, her insan cesurca davranışta bulunabilir. Söz konusu olan şeyin kişinin iç dünyasında ne gibi bir manidarlık ifade ettiğine, kendi özüne ne kadar yakın hissettiğine göre tepkisinin şiddeti değişir. Timur: Ben AB'ye yakınlık hissettim. İnsan kendi ülkesinde, kendi inançlarıyla ahenk içinde yaşayamaz mı? Hem devlet olarak bu vatandaştan vergi alacaksın, hem de inandığı gibi giyinmesini yasaklayacaksın. Bu bana ters geliyor. Yakup Bey: Bu konu sadece ucu görünen büyük bir buzdağına benziyor. Konunun ayrıntılarına girecek olursak çok karmaşık bir tablo ile karşılaşırız. Belki bu konuyu başka bir dizi buluşmamızda ele alırız. Ama benim açıklamaya devam etmek istediğim paradigma konusunun senin kişisel yaşamınla ilişkisi. Onun için bu büyük buzdağını şimdilik olduğu yerde bırakalım. Şunu söylemekle yetineyim, AB olayı ile senin ifade ettiğin duygular bende de var. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey önüme 30'dan fazla gazete kupürü koydu. Bu haber ve yorumların hepsi paradigmaların kavgası diyebileceğim yukarıdaki türden ifadeleri, algı ve yorumları içermektedir. Hemen her gün her gazete ve dergide bu tür yorum ve haberlere rastlarsın. Burada tekrar tekrar aynı şeyden söz etmek bize bir yarar getirmeyeceğinden daha fazla örnek vermek istemiyorum dedi ve gazete kupürlerini alarak yeniden zarfa koydu. Ben yorulmuştum. Tartıştığımız konular heyecanlanmama sebep oluyordu. Fakat Yakup Bey'in yargılamayan, anlamaya yönelik tutumu beni etkilemişti. Kendisine duyduğum hayranlık biraz daha artmıştı. Bardağında kalan ıhlamuru bitirdikten sonra bana, Timur Bey, şimdi söyleyin bakalım, Türk halkı aptal mı dedi. Çok ciddi bir tavır takınarak, Yakup Bey, hangi davranışa kimin gözlüğüyle baktığınızı söyleyin, ben de ona göre o kişinin aptal ya da akıllı olduğunu size söyleyeyim dedim. İkimiz de güldük. Vakit geç olmuştu. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra, 2 gün sonra buluşmak üzere oradan ayrıldım. İnsanların büyük çoğunluğu tüm mutluluklarını bir başka insanın eline bilerek koymaya çalışır. Bu tür mutluluk arayışı insanın olgun olmadığını gösterir. Olgun insan mutluluğunun temelinin kendi içinde olduğunu bilir. Quentin Crisp. 9. İç ve dış başarı. Yakup Bey ile tekrar buluştuğumuzda kendimi paradigma kavramını ayrıntılarıyla anlamış bir insan olarak görüyordum. Böylesine önemli bir kavramı şimdiye kadar ne lisede ne de üniversitede hiçbir derste öğrenmemiş olmamı hayretle karşılıyordum. Birçok konudaki zihin bulanıklığım bu kavram sayesinde açıklığa kavuşmaya başlamıştı. Yakup Bey ile Beyazıt Camii'nin çay evinde buluşup her zaman oturduğumuz masaya yöneldiğimizde orada başkalarının oturduğunu gördük. Yakup Bey hiç umursamadan köşede başka bir masaya oturdu. Bana baktı ve her zamanki masamıza oturamadığımız için canınız sıkıldı mı diye sordu. Duygumu saklamadım, evet biraz diye cevap verdim. İnsan ne kadar çabuk tutkunluklar geliştiriyor değil mi diye güldü. Bu gözleminin altında bana söylemek istediği önemli bir mesaj varmış gibi geldi bana ama o bana fırsat vermeden hemen konuya girdi. Hatırlarsan önce kalıplanmış ve gelişmiş insan paradigmaları üzerine konuştuk. Daha sonra paradigma kavramının ne kadar kapsamlı olduğunu göstermek için kültür ve toplum olaylarından örnekler aldık. Türk halkı aptal mı diye sorarak geleneksel otoriter kültür ve çağdaş özgürlükçü anlayış adını verebileceğimiz iki tür paradigmanın toplumumuzda hatta birey olarak içimizde yan yana yaşadığını, çoğu kez de birbirleriyle çatışma içinde bulunduğunu gözlemledik. Bir süre sustu. Galiba bugünkü inceleme konusunu düşünüyordu. Çaycı ıhlamurları getirmişti. Gelen ıhlamurdan bir yudum aldı ve konuşmaya başladı. Kalıplanmış ve gelişmiş insanların kendilerine özgü paradigmaları olduğunu artık biliyorsun. Kalıplanmış insanın duygu, düşünüş ve davranışları onun kendi paradigma düzeninin ürünü olduğu gibi, gelişmiş insanın duygu, düşünüş ve davranışları da onun kendi paradigmasının ürünüdür. Kalıplanmış ve gelişmiş insanların olaylar karşısındaki duygu, düşünüş ve davranışları, olayları değerlendirişleri, kullandıkları paradigmaları nedeniyle farklıdır. Bu farklılığı en iyi başarı anlayışında görürüz. ıhlamurundan bir yudum daha aldıktan sonra konuşmasına devam etti. Defterimi çıkarmış, konuşmanın ana hatlarını yazmaya başlamıştım. İç ve dış başarı. Başarıyı iç ve dış başarı olmak üzere iki temel kategoride düşünebiliriz. Kişinin sağlıklı duygu, düşünüş ve davranışlar ortaya koymasını, iletmesini ve paylaşmasını kolaylaştıran psikolojik gelişmeler iç başarıya örnektir. Birdenbire hiddetlenme huyu nedeniyle çoğu kere istemeden çocuklarının ve eşinin gönlünü kıran birinin daha sakin ve sevecen olma yolunda gösterdiği psikolojik gelişme iç başarıya örnektir. Başka bir örneği sigara tiryakisi anne ya da babadan verebiliriz. Sigara içmenin %86'nın üstünde akciğer kanserine yol açtığını bilen ana ya da baba iki aşamada iç başarı gösterebilirler. 1. Çocukların bulunduğu ortamda sigara içmeyerek, 2. Tümüyle sigara içmeyi bırakarak. Çocuklarının yanında sigara içen, onların sigara dumanı içinde uyumalarına yol açan ana babalar, çocukların körpe ciğerlerini kanser olma yönünde etkiledikleri gibi erken yaşta onları sigara tiryakisi olmaya da itmektedirler. Bunu bilen ana babalar çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda yetiştirmek için kendi tiryakiliklerini önleyebilecek psikolojik bir gelişme gösterebilirlerse önemli bir iç başarı elde ederler. Daha da önemli bir iç başarıyı sigarayı tümüyle bıraktıkları zaman göstermiş olurlar. Kişi kendi yaşamına değer vermese bile çocuklarının analı babalı büyümesine önem verebilmelidir. Çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaşam içinde gelişmeleri ana babanın sorumluluğudur. Sağlıklı ve mutlu olan ana babanın büyük olasılıkla çocukları da sağlıklı ve mutlu olur. Sağlıklı ve iyi ana baba olma isteği sayesinde sigara tutkunluğundan vazgeçebilen insan önemli bir iç başarı kazanmış olur. İç başarıya ulaşmış başka bir insan örneği olarak kişisel bütünlüğünü geliştirerek yalan söyleme alışkanlığını bırakabilen ve en zor durumlarda dahi doğruyu söyleyebilen insanı verebiliriz. Yakup Bey'in söylediklerinden kişinin her durumda neticesi ne olursa olsun mutlaka doğruyu söylemesi gerektiği sonucunu çıkardım. Fakat bazı durumlarda yalan söylemek, yani gerçeği olduğundan farklı göstermek ya da olduğu gibi göstermemek çıkarlarımız yüzünden değil de bir başkasını üzmemek ya da korumak için yapılıyorsa, bunun farklı bir durum yarattığını düşündüm. Bu düşüncenin etkisi altında sorumu yönelttim. Yakup Bey, değer verdiğiniz bir insanın çocuğu uyuşturucu alışkanlığından tamamıyla kurtulmuş olsun. Babası çocuğunun uyuşturucu alışkanlığını geliştirip sonuçta bu alışkanlıktan kurtulduğunu bilmiyor, siz biliyorsunuz. Bu bilgiyi babaya söylememekle yalan mı söylemiş oluyorsunuz? Bu bilgiyi söylediğiniz takdirde baba ile oğlu arasında ortaya çıkabilecek ilişki sorunlarının sorumluluğunu üzerinize almanız gerekecek. Bu tür bir sorumluluk altına girmeniz için önemli bir neden var mı? Yakup Bey beni dikkatle dinledi. Bir süre düşündükten sonra, verdiğiniz örnekte oğluyla ilgili bilgiyi babaya söylemek yersiz bir davranış olarak gözüküyor. Ama bu örnekle benim söylediklerimdeki bir eksikliği belirtmiş oldunuz. Herhalde benim vurgulamak istediğim önemli yön, kişinin ana değerlerini koruması ya da en azından harcamaması. Yani kişi kendi değerleri pahasına yalan söylememeli, gözünde kendini değersiz kılacak davranışlardan kaçınacak gücü bulmalı.